Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Fon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Fon Sohbetleri'nin konuğu Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar. Hoş geldiniz Barış Bey.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ben hemen bir yasal uyarımızı da çıkartayım. Bunu da izleyicilerimize gösterelim. Sevgili izleyicilerimiz, bu akşam Global MD Portföy'den ve onun fonlarından bahsedeceğiz. Hem menkul kıymet yatırım fonlarından hem serbest fonlarından konuşacağız. Siz de sorularınızı buradan iletebilirsiniz Barış Bey'e. Siz soruları toparlarken ben öncelikle kendi aklımdakileri biraz sorayım. Özellikle de tabii ilk defa Global Menkul Değerler Portföyü konuk ettiğimiz için aslında portföy yönetim şirketimizi tanımak isteriz. Bize Global MD Portföy'ün biraz geçmişinden, yönettiği fonlardan bahsederseniz biraz da tabii izleyicilerimiz, fon yöneticimiz de tanımak istiyorlar Barış Bey. Siz de biraz hani kendinizden bahsedebilirseniz çok seviniriz.
Tabii ki memnuniyetle. Global MD Portföy Yönetimi, global menkul değerlerin %100 iştiraki. Şu an itibariyle 14 tane yatırım fonunu yönetmekteyiz. Toplam portföy büyüklüğümüzde 1 milyar TL civarı. Çeşitli dönemler içerisinde FİBA emekliliğin ve EGON emekliliğin çeşitli emeklilik fonlarını yönettik. Eczacıbaşı yatırım ortaklığının uzun süre yönetimini yapmış bulunuyoruz. Şu an itibariyle dediğim gibi 14 yatırım fonu ve bireysel portföy yönetimi gerçekleştirdiğimiz müşteri sayısı yaklaşık 8 bin fon müşterilerimizle, yatırımcılarımızla birlikte 8 bin yatırımcıya şu an itibariyle hizmet vermekteyiz. Kendime gelince ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri mezunuyum. Mesleğe 1999 yılında Global Menkul Değerler'de yatırım danışmanı olarak başladım. 2017 yılına kadar çeşitli görevler üstlendim Global Menkul Değerler'de. 2017 Nisan ayından itibaren de Global Portföy Yönetimi'nin genel müdürü olarak atandım. 5,5 yıldır da genel müdürlük görevini üstlenmekteyim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben izleyicilerimizin de soruları gelmeye başladı. Makroekonomi ile ilgili sorular da geliyor. Şimdi arka taraftan görüyorum. Fonlarla ilgili sorular da geliyor yavaş yavaş. Ama ben önce bir hani girizgah yapmak istiyorum. Bir serbest fonunuzla başlamak istiyorum. Özellikle TEFAS'ı açık bir fon. Bir yıllık getirisinin benim baktığım tarihte %252 olduğunu görmüştüm. Bu nedenle de hani dikkatimi çekmişti. Boğaziçi Serbest Fon GZN kodlu fonunuz. Varlık alımına baktığımız zaman da yoğunluklu hani %80 oranında yaklaşık hisse senedi tuttuğunu gördük. Biraz bu fonu anlatır mısınız? Yatırım stratejisi nasıldır?
Boğaziçi Serbest Fonumuz yüksek risk, yüksek getiri anlayışıyla yatırım yapan bir fon. Dediğiniz gibi şu an ağırlığımız Borsa İstanbul'da hisse senetleri üzerinde. Ama bizim buradaki stratejimiz sadece hisse senetleri üzerine değil, bizim amacımız dönemin gerektirdiği yatırımlara yönlendirmek bu fonumuzu. Yani örnek vermek gerekirse geçen sene bu zamanlar portföyün çoğunluğunu döviz yatırımları oluşturuyordu. Bu dönemde ise TL yatırımlarda borsanın en iyi, en avantajlı piyasa olduğunu düşündüğümüz için yatırım yoğunluğumuz hisse senetleri üzerine. Burada yönetim stratejimiz bizim genelde şu dönemde şirket değerlemeleri üzerine. Hem hisse senedi piyasasının hem de vadeli işlemleri çok yoğun kullanıyoruz. O yüzden risk düzeyi yüksek bir fon. Biraz önce de bahsettim, yüksek risk yüksek getiri hedefiyle yönettiğimiz bir fonumuz. Beklentisi olduğumuz enstrümanlarda yoğun pozisyon alarak yola devam ediyoruz. Bu ister olumlu olsun, ister olumsuz piyasa koşulları olsun. Bizim amacımız her türlü piyasa koşulunda yatırımcılarımıza ve fonumuza getiri elde etmek. O yüzden şu an dediğiniz gibi hisse senedi ağırlığımız yoğun ama önümüzdeki dönemde her türlü piyasa şartına adapte olabilecek bir fon yönetiyoruz. Tabii serbest fon olmamız buradaki en büyük avantaj bildiğiniz gibi. Diğer yatırım fonlarında birçok kısıtlamalar var. Serbest fonlar bu kısıtlamalara tabi olmadığı için çok rahat hareket edebiliyorlar ve portföy yöneticilerinde bir noktada elini kolaylaştırabiliyorlar. portföy yöneticileri serbest fonları yönetirken beklentilerini, düşüncelerini çok rahat fona aktarabiliyorlar. Biz de bu şekilde yola devam ediyoruz bu fonun üzerinde.
Bu fonu peki izleyicilerimiz kendi bankaları üzerinden satın alabilirler mi? Yani TEFAS'a açık bir fon mudur?
Evet, TEFAS'a açık bir fon. Tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden fonumuza rahatlıkla yatırım yapabilirler.
Peki Barış Bey, şimdi serbest fonların hani bazılarında haftalık girişler oluyor diyebiliyoruz ya da aylık olabiliyor. GZN'de nasıl, hani günlük alınıp satılabiliyor mu? Nasıl?
Böyle bir sınırlama yok. Günlük alıp satılabiliyor.
Günlük fiyatı oluşuyor ve bunu...
Evet, günlük fiyatı oluşuyor.
Evet. Şimdi Baran Serkurçeren, bizim katıldan üyemiz, der ki GZM ve GZN serbest fonları borsada olabilecek olası bir sert düşüş durumunda nasıl bir aksiyon alırlar? Hedge mekanizmaları etkin bir şekilde kullanılabilir mi demiş.
Evet, çok teşekkürler öncelikle. Boğaziçi GZN serbest fonumuz için başladım. Biraz önce dedim, her türlü piyasa şartına ayak uydurmak için yola çıktığımız bir fon. Şu an için dediğiniz gibi %80, bazen %120, %140 hani vadeli işlemlerle beraber borsada pozisyon taşıdığımız oluyor şu dönemde. Ama hani bizim ve portföy yöneticilerimizin beklentisi önemli. Eğer bizim beklentilerimiz daha olumsuz bir piyasa şartlarına yönelikse, özellikle Boğaziçi fonda yoğun olarak bu pozisyonları uygulayacağımızı ve bundan önce de uyguladığımızı söyleyebilirim. Tabi burada önemli olan, hani bildiğiniz gibi yatırımcılar portföy yöneticisi riski alıyorlar bir yatırım fonunu alırken. Bizim beklentilerimizi piyasanın ne kadar karşıladığı önemli. Ama şunu net olarak söyleyeyim, bizim beklentilerimiz olumsuz piyasa koşullarına işaret ediyorsa bunu net olarak Boğaziçi fonda uygulayacağımızı söyleyebilirim. GZM dinamik fonumuz ise, isterseniz o fonu da biraz anlatayım tabii. Veya yeri geldiği zaman cevap verelim, nasıl uygun görürseniz.
Tabii, şimdi onunla ilgili de sorular var. İzleyicimiz de sormuştu, dinamik serbest fonumuz bu da değil mi? GZM.
Evet. Aynen. Evet. Onun biraz stratejisini anlatayım isterseniz, onunla beraber cevap vermiş oluruz. Dinamik serbest fonumuz GZM, Global Menkul Değerler Araştırma Biriminin son 4 senedir kısa vadeli model portföy adı altında bir ürünü var. Kısa vadeli model portföy ürünü adı altında yatırımcılarına çeşitli dönemlerde hisse senetleri önerileri yapıyor. Ve bu model portföyün son 5 senede çok ciddi piyasanın üzerinde getirileri oldu. Biz de bu Global Menkul Araştırma Biriminin ürününü fonlaştırmak için yola çıktık geçtiğimiz sene. Herhangi bir portföy yöneticisi riski taşımıyor yatırımcılar. İlk olarak onu söyleyeyim, dinamik serbest fonu aldığında. Çünkü biz portföy yöneticisi olarak herhangi bir karar vermiyoruz bu fonun üzerinde. Global Menkul Araştırma Biriminin önerilerini birebire yakın bir seviyede fona dahil ediyoruz. Onların tekrar çıkarttıkları hisleri de fondan çıkartarak birebire yakın bir şekilde bunu uygulamaya çalışıyoruz. Normalde yatırımcılar bir fon alırken nasıl portföy yöneticisi riskini satın alıyorlarsa, bu fonu alırken bir araştırma biriminin riskini satın alıyorlar. Bu portföyde en fazla 8, en az 2 hisseden oluşan bir portföy, eşit ağırlıklı. O yüzden iyi piyasa koşullarında araştırma biriminin beklentileri doğrultusunda %100 hisseye kadar çıkabiliyoruz 8 hisse taşıdığımız zaman. Olumsuz piyasa koşullarında da araştırma birimi bu tarz bir beklentisi varsa hisseleri azaltmaya başlıyor. En az 2 hisseye kadar düşebiliyoruz. Bu da %25 bir ağırlık demek. Kötü piyasa şartlarını bekliyorsa araştırma birimi %25'e kadar düşüp kendimizi bir şekilde koruyabiliyoruz diyeyim, ama orada bir vadeli işlemlerde hiç mekanizmamız yok.
Evet. Şimdi GZM ile ilgili de ben yine aslında aynı soruyu sormak istiyorum. TEFAS'ta işlem gören bir fon mudur?
Evet, GZM. Evet.
GZM de aynı şekilde.
Günlük olarak alınıp satılabiliyor. Bildiğiniz günlük gibi olarak... 1.30'a kadar verilen emirler akşamki fiyat üzerinden gerçekleşiyor.
Gerçekleştiriliyor. Peki bir de burada şeyi merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de şimdi soruyorlar. Vergiyle ilgili olan kısım. Şimdi evet. Serbest fonlarda da eğer hisse senedi yoğun fonsa stopaj yok diyebiliyoruz. Sizin bu fonlarınızda var mı vergi?
İki fonumuzda evet %10 stopaja tabi. Çünkü %80 taşıma zorunluluğu var dediğiniz gibi hisse senedi yoğun fonların. Dinamik fon üzerinde bahsedersek, biraz önce dediğim gibi %100 veya %25 aralığında gidip gelen bir hareket bandı olduğu için o kategoride değil bu fonumuz. O yüzden %10'luk bir stopaja tabi. Boğaziçi Serbest Fon, bu da daha önce bahsettim, şu an %80 hissedeyiz biz ama biz bu fonda yatırım istediğimiz her türlü piyasa koşuluna adapte olabilmek üzere yola çıktık. Şu an %80 hisse taşıyoruz ama önümüzdeki dönemde farklı bir, atıyorum mesela kıymetli madenlerde bir hareket bekliyoruzdur veya dövizde bir hareket bekliyoruzdur. Tamamen hisse senedi piyasadan uzaklaşıp başka enstrümanlara yönelme ihtimalimiz olabilir ki daha önce oldu. O yüzden %80 hisse taşıma zorunluluğumuz olmadığı için bu da ne yazık ki %10 stopaja tabi.
Evet. Peki Barış Bey, ben şimdi bu fonlarla ilgili bir de şunu sormak istiyorum. Serbest fonların bir kısmında performans prim oluyor. Yönetim ücreti ile beraber veya yönetim ücretsiz. Bu fonların nasıldır acaba? Performans primi var mıdır?
Bu fonlarda yatırımcının elde ettiği getiri net getiri. Herhangi bir performans ücreti tahsil etmiyoruz yatırımcıda.
Evet, anladım.
Yani gördükleri yani getiriler net getirilerdir. Evet.
Evet. Tefasta gördükleri net getiriler.
Net getirilerdir, evet. Bir tek dediğim gibi kar durumunda %10 stopaja tabi.
Evet. Bir izleyicimiz de GLG ile farkını soruyor. Haydar Aslaner, GZN'nin ilk anlattığınız fonu. Tabii GLG'yi daha bilmiyoruz ama temel farklar nelerdir? Bir de diyor ki son zamanlarda GLG'nin atak yapmasındaki etkenler nelerdir?
Evet. Şimdi etkenleri tabii biraz açabiliriz ama GLG bir robo analiz, bir yapay zeka fonu. O bir hisse senedi yoğun fon. O yüzden GLG'de %10'luk stopaj söz konusu değil hisse senedi yoğun fonu olduğu için. Farklı stratejileri var tabii fonların. Şunu belirtmek lazım. Dönem dönem GLG'nin, GZN'nin veya GZM'nin diğer fonların birbirinden ayrıştığını, piyasaya göre ekstra farklı getiriler getirdiğini görüyoruz. Bu da piyasa şartlarının dinamik olmasından kaynaklanıyor. Her strateji her zaman öne çıkamıyor bildiğiniz gibi piyasada. Fonun stratejine uygun piyasa çıktığı zaman ki GLG açısından da onu söyleyebiliriz son dönemde. Onun stratejine uygun bir piyasa gördüğümüz için bir miktar öne çıktı. Zaten yatırımcılar da biliyorsunuz fonlar sonuçta olursa uzun vadeli yatırımlar. Buna dikkat ederek hani yatırım yapmaları gerekiyor. Her fonun bence piyasadaki tüm fonların belli dönemleri var. O yüzden zaten kısa vadeli alım satımlar çok uygun değil fonlara. Yani son dönemdeki piyasanın GLG'nin stratejisi daha uygun olduğunu söyleyebiliriz sadece.
Evet. GLG'de bir TEFAS fonu mudur? Yine ben sorayım.
GLG'de bir TEFAS fonu.
Yani
onun da herhangi bir performans ücreti yok.
Yok. Bütün serbest fonlarınız TEFAS fonu mudur?
TEFAS'a açık olmayan iki tane serbest fonumuz var. Ama onlar kısıtlı pay sayısıyla ihraç edilmişti. Onların şu an için pay limitleri dolmuş durumda. Yani satışı yapılamıyor pay miktarları dolduğu için. Herhangi bir yatırımcıdan pay satışı geldiği zaman veya ileride biz o pay satışını arttırdığımız zaman onlar da yatırım yapılabilir düzeyde olacak. Onlar sadece kurumumuz veya global menkul değerler yatırımcıları tarafından alınabiliyordu.
Evet, yani sizde hesap açmaları, sizin müşteriniz olmaları gerekir değil mi o fonlara?
Bizim veya global menkul değerlerin müşterisi olması gerekiyor. Ada ve nehir serbest fonları için.
Tamam.
Ya onların stratejileri de aslında birbirine yakın. Şöyle söyleyebilirim. Ada serbest fon yine yüksek risk, yüksek getiri hedefiyle yola çıkmış olan bir fon. Ve nehir serbest fon ise daha orta ölçekli şirketlere de yatırım yapan ama vadeli işlemleri Ada ve Boğaziçi kadar çok yoğun kullanmayan, yani çok yoğun risk almayan, öyle söyleyeyim, bir fon. İkisinin farkı burada ortaya çıkıyor. Boğaziçi, GZN fonumuz için bu iki fonun ortalamasında bir fon gibi düşünebiliriz strateji olarak.
Evet. Ben size bu anlattıklarınızı...
O yüzden bu iki fona yatırım yapmak isteyenlerin Boğaziçi fona yatırım yapması genel strateji anlamında örtüşmüş olacaktır.
Evet. Bu anlattığınız fonlar arasında kodu GJM olan var mıydı? Bilemedim isim olarak.
Evet. Ada Serbest Fon. En yüksek anlayışıyla yönetilen fon GJM, Ada Serbest Fon. Evet.
GJM. Çünkü Birol Bey de GZN ile GJM arasındaki farkı sormuş. Aslında bunu da bir nevi anlatmış oldunuz değil mi?
Yani tekrar çok kısa geçeyim. Tabii, İkisi çok de çok yüksek risk ve yüksek getiri hedefiyle yola çıkıyor. Sadece GJM'nin aldığı risk bir miktar daha fazla diyebiliriz vadeli işlemler piyasasında. Ama GZN ve GJM çok yakın stratejilerle yönetiliyor.
Evet. Şimdi Çağrı Başkaya'nın sorusu da fon yönetim yüzdesiyle ilgili bilgi alabilir miyiz demiş. Herhalde fon yönetim ücretini sordu fonlarda.
Evet.
GZN'de, GZN'de.
GZM'de dinamik serbest fonda %2,4 yıllık yönetim ücreti. Boğaziçi'nde de %2,5 portföy yönetim ücreti var yıllık. Bunlar bildiğiniz gibi zaten fiyatların içerisinde, yani yatırımcıların TEFAS'ta gördükleri rakamlar net rakamlar.
Evet. Şimdi bu soru bir hisseyle ilgili bir soru. Hani cevap vermeyebilirsiniz. Sonuçta sizin stratejinizi ilgilendirir.
Evet.
Günlük olarak da böyle bir şey açıklamak zorunda da değilsiniz. Ama ben yine de yönlendireyim. Siz bilirsiniz. Mehmet
Tabii.
Bey'in sorusu. Bugün Sasa hissesinde global portföyün çok yüklü alımı vardı. Bu alımları fonlar için mi yaptı acaba diyor. GZN fonu da çok başarılı buluyorum. Tebrik ediyorum demiş Mehmet Bey.
Tabii
Mesela.
hani global menkul değerlerde bildiğiniz gibi yani müşteri kitlesi çok geniş. Ben sadece bizim alışımız olmadığını söyleyebilirim.
Evet, anladım. Peki şimdi yani Sasa demişken hazır sizin fonlarınızla ilgili sorularda gelmeye devam edecek. Burada yani siz hisse senedi piyasalarını önümüzdeki dönem için 2023 için nasıl görüyorsunuz Barış Bey? Birkaç izleyicimiz de sormuş. Yani biz 2022'de evet çok yüksek getiriler elde ettik. 2023'te
Evet.
öyle geçebilir mi? Yani biraz buradaki öngörülerinizi paylaşabilir misiniz?
Evet, biz açıkçası hem global menkul araştırma birimi olarak hem global portföy yönetim olarak buradaki hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi yatırımcılar TL kazancı anlamında şu an borsa dışında çok fazla yönlenecek enstrüman bulmakta zorlanıyorlar. Yüksek enflasyon, düşük faiz dönemi yaşıyoruz. Dövizde bildiğiniz gibi çok fazla bir hareketlilik olmuyor. TL'de kalan yatırımcının şu an yüksek enflasyon ve düşük faiz dönemi devam ettiği sürece ve şirketlerin özellikle burada karlılıkları artmaya devam ettiği sürece biz borsanın cazip olmaya devam etmesini 2023 yılında da bekliyoruz açıkçası. Ama tabii daha önce ne biz ne diye yatırımcılar bu tarz piyasalarla karşı karşıya kalmadık açıkçası. Yani faiz ve enflasyon marjının bu kadar açıldığı bir dönemi yaşamadık. O yüzden şu anki fiyatlamaları birçok yani teknik analiz yapan yatırımcının yatırım yapmakta zorlandığını düşünüyorum ben haklı olarak. Daha önce bu tarz piyasalar yaşamadığımız için. Burada evet çok yüksek fiyatlamalar var bazı yerlerde. Yatırımcıların hisse seçiminde çok dikkatli davranması gereken dönem. Evet getirinin artmaya devam etmesini bekliyoruz. Ama hisse seçimi şu noktada en önemli ayraç olacaktır piyasa için. O yüzden hem aracı kurumların araştırmalarının hisseler bazında verdiği raporları hem bilançoları, karlılıkların aynı şekilde devam edip etmeyeceğini yatırımcıların çok sıkı takip etmesi ve değerlemesi uygun olan şirketlere veya beklentisi uygun olan şirketlere yatırım yapması gerekiyor önümüzdeki dönemde.
Evet. Gerçekten çok olağanüstü hani bir zaman yaşadık diyorsunuz. Siz de 99
Evet.
yılından beri piyasanın içindesiniz. Gerçekten de mesela bugün Sasa'nın yaptığı, Genel Müdür'ün yaptığı açıklama çok enteresandı. Yani
Evet.
hiç herhalde şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi değil mi? Daha önce siz rastladınız mı böyle bir
Evet,
açıklama?
daha önce hatırlamıyorum. Evet, hatırlamıyorum.
Evet, gerçekten öyle olunca da insanlar da biraz da satmaya başladılar. Yani değerinin çok üzerinde deyince.
Evet.
Gerçekten çok enteresan ama bir izleyicimiz de veteran basket galiba borsanın düşmesi durumunda hisse senedi fonları nasıl etkilenir diye sormuş.
Düşmesi durumunda tabii olumsuz etkilenecektir. Yani bu kaçınılmaz. Ama birçok hisse senedi fonunun hedge mekanizması var. Serbest fonlar kadar olmasa da belli yüzdeyle vadeli işlemlerde izahnamelerde yazan miktarlar kadar hedge yapma imkanları var. Ama yine de hisse senedi yoğun fonların borsa düşerse olumsuz etkilenmesi büyük olasılık olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. %80 çünkü içlerinde zaten hisse tutmak
Tabii.
zorundalar. Bir yere
Tabii dediğim gibi
kaçamıyorlar.
bir kısım hedge yapıyorlar, bir kısım betası düşük kağıtlara geçiyorlar yani portföy yöneticileri. Hani birçok imkan var ellerinde ama tamamen piyasadan kaçmanın imkansız olduğu fonlar.
Yusuf Bey de Yusuf Gürbüz de diyor ki bazı fonların profilinde risk oranını ya da risk değerini belki göremiyoruz. TEFAS'ta herhalde. Neden diye soruyor. Yani bu bildirimi yapmak portföy yönetim şirketlerinin aslında yükümlülüğü müdür?
Evet, TEFAS'ta bilemiyorum ama KAP'ta, yani kamuoyu aydınlatma platformu sitesine girip o fonun sayfasına girdikleri zaman risk bildirim formunu tüm fonlar için görebilirler. Bence yatırımcımız hani TEPA üzerinden değil de KAP üzerinden giderse daha net bir bilgiye sahip olur. Ama onunla da ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz. Oradaki risk değerleriyle ilgili. Bildiğiniz gibi birden 7'ye kadar bir risk değeriyle çalışıyor fonlar ama oradaki risk için verilmiş sayı aslında ben kendi görüşüm olarak söylüyorum. O fonun tam riskini birebir örtüşen rakamlar değil. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim mesela Boğaziçi fonumuzda yaklaşık 600 tane yatırımcımız var şu an. Ama bizimle iletişime geçen yatırımcı sayısı onu geçmez. Ne yazık ki. Yani en fazla 10 yatırımcı bizi arayıp hani stratejimiz nedir, ne şekilde yönetiyoruz, ne tarz riskler alıyoruz bunu soruyorlar yatırımcının. Biz de elimizden geldiğince fonumuzla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Ama geriye kalan 590 yatırımcının ne yazık ki hani KAP'ta izahnamelerde belirtilen rakamlar dışında herhangi bir bilgisi yok. İki tane risk değeri altı olan yatırım fonunun aslında çok farklı enstrümanlarda işlem yapıp çok farklı riskler aldığını tahmin edebiliyoruz. O yüzden oradaki risk değerlerine takılı kalmaması lazım yatırımcıların. Her fonun bildiğiniz gibi kapı üzerinde bir sayfası var. Bu sayfada portföy yöneticilerin, ilgili kişilerin telefonları var. Bir yatırım fonuna yatırım yapacakları zaman mutlaka ilgili portföy yönetimleri ne şekilde yönetildiğine, ne tarz riskler aldığına dair portföy yöneticilerinden bilgi almaları yatırımlar açısından çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, yani siz aslında biz bu yardıma hazırız diyorsunuz.
Her zaman.
Yatırımcılarımız arayabilirler. Bunu da mesaj olarak verelim izleyicilerimize. Özellikle de serbest fonlarla ilgili sevgili izleyicilerimiz Global Medya Portföy'ü arayıp kendilerine almak istediğiniz konularda sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi bir
çok izleyici... Çok mutlu oluruz. Dediğim gibi çok az kişi ulaşıyor bize. O yüzden ne kadar çok yatırımcıya ulaşabilirsek tabii TEFAS üzerinden alındığı için fonlar bildiğiniz gibi bizim yatırımcılar hakkında bilgimiz olmuyor. Sadece alan kurumu görüyoruz. O yüzden kendileri istekleri konuda bilgi almak için bizi her zaman arayabilirler.
Tamam. GZN ile ilgili bir soru var. Gene Mehmet Bey'in sorusu. Diyor ki yaklaşık 2 aydır tercihin vadeli işlemler piyasasında long yükseliş tarafında olduğunu görüyoruz. Seçimlere kadar bu tercih sürecek mi? Ağırlıklı olarak long devam edecek mi demiş Mehmet Bey.
Beklentimiz o yönde ama piyasalar çok değişken bildiğiniz gibi. Yarın önümüzdeki hafta farklı bir gelişme olur. Bu stratejimizi değiştirebiliriz. Ama hani long olmasak bile kısa tarafta yer almayı şu an için düşünmüyoruz.
Evet. Bununla bağlantılı tabii yani seçimlerden sonrasında bu çok sürdürülebilir bir faiz politikası değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İlker Yücel de merak ediyor. İlk soruyu da o sormuştu. Sıkı para politikası borsamızı nasıl etkiler? Yani seçim sonrasında böyle bir sürece girersek borsada böyle ani çöküşler görür müyüz?
Buna yani cevap vermek çok kolay değil. Çünkü seçim öncesi borsamız ne noktada olacak? Onu görmemiz lazım. Şirket değerlemeleri ne şekilde değişecek bunu görmemiz lazım. Ama tabii politika değişikliği yani herkes tahmin ediyor ki şu anki havayı mutlaka değiştirecektir. Ama dediğim gibi seçim öncesine hangi şartlarda girdiğimiz çok daha önemli bu noktada.
Önemli olacak. Evet. Bir tane izleyicimiz stopajla ilgili bir şeyi çok merak etmiş. Onun sorusunu da sormak istiyorum. Osman Korkmaz diyor ki stopajdan kurtulmak için fonu bir yıl mı elde tutmamız gerek? Net bir cevap vermiyor kimse demiş. Tabii fon dediği ya belki burada türleri açıklamak lazım. Hangi türlerde var yok.
Şöyle yardımcı olabiliriz. %1 yıl elde tutmak sadece %51 hisse senedi taşıma zorunluluğu olan yatırım fonları için geçerli. Eğer izahnamesinde %51 hisse senedi tutma zorunluluğu olmayan herhangi bir fonu 1 yıl veya 5 yılda elinde tutsa %10 stopajı kar ettiyse ödemek zorunda yatırımcı.
Evet. Şimdi ben sizin serbest fonlar dışında diğer fonlarınızı da soracağım. Bir izleyicimiz de çünkü farklı fonlarınız var mı demiş. Oraya da geleceğim ama ondan önce yani serbest fonlar tarafından bu tarafa geçmeden Nurullah Aksu'nun bir sorusunu yöneltmek istiyorum. Güzel bir soru. Diyor ki serbest fonların normal fonlara göre avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Evet. Avantajı zaten hani sohbetimizin başında bahsetmiştik. Serbest fonlar çok büyük bir hareket alanı sağlıyor portföy yöneticisine. Serbest fonlar yatırımcılarımızın da bildiği gibi diğer fonlardaki kısıtlamalara tabi olmayan fonlar. Örnek vermek gerekirse bir hisse senedi yoğun fon yöneten bir portföy yöneticisi kısıtlamalardan dolayı en az 20 hisseyle bu fonu devam ettirmek zorunluluğunda. Ama serbest fonlarda böyle bu tarz bir zorunluluk yok. Tek bir hisseyle bile veya tek bir enstrümanla bile tüm fonu istediğiniz sürece yönetebiliyorsunuz. O yüzden en büyük avantaj portföy yöneticisine çok rahat bir hareket alanı sağlaması ve beklentilerini çok rahatlıkla fona aktarabilmesi. Tabii dezavantaj da bununla beraber başlıyor aslında. Dezavantajı da riskin artması. Çünkü ne kadar az çeşitlilikle yatırım yapıyorsanız finansal piyasalarda risk o kadar artıyor. Zaten o yüzden de SPK serbest fonların sadece nitelikli yatırımcılara satılmasına izin veriyor.
Evet, yani nitelikli yatırımcı dediğimizde 1 milyon lira üzeri varlığı olan
varlığı
kişiler.
Olan. Evet.
Evet, aynen. Sorular gene geliyor serbest fonla ilgili. Ümit Aydın'ın GZN yurt dışı borsalara da yatırım yapıyor mu diye sormuş.
Şu an için yapmıyoruz ama hani bahsettiğim gibi fırsatın orada olduğunu düşünürsek yatırımlarımız o tarafa kayar.
Kayabilir. Hı hı. Pınar Yalın da Pınar Yalın Hantal der ki önümüzdeki dönemde serbest fonlarınızda hangi sektörlere ağırlık vereceksiniz? Yani 2023'te sizin ağırlıklı olarak iyi gideceğini düşündüğünüz sektörler bunları öğrenebilir miyiz hı hı. eğer mümkünse?
Evet, yani önümüzdeki dönemde tabii hangi sektörlere ağırlık vereceğimiz biraz zaman içerisinde gelişiyor. Ama hani şunu söyleyebilirim, özellikle 9 aylık bilançolar açıklandıktan sonra öne çıkan sektörler var. Özellikle araştırma birimizde bununla ilgili bir rapor yayınlamıştı geçtiğimiz dönemde. Burada yani bizim dikkatimizi çeken öne çıkan sektörler cam sektörü, inşaat sektörü, havacılık, ulaşım, holdingler ve bir parantez açmak lazım belki bankacılık. Bankacılık üzerinde tabii çok farklı gelişmeler oluyor. Hani siz de takip ediyorsunuzdur. Ama geçtiğimiz günde yayınlanan raporda ilk 8 ayda %420 oranında karlılıkları arttı bildiğiniz gibi. Yani bu karlılıkların bir şekilde bir noktada fiyatlara yansıdığını görüyoruz ama bizim beklentimiz önümüzdeki dönemde hani seçim arifesinde bir miktar daha bankacılık üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.
Evet, şimdi Gökhan Bey sepet yapmak istiyoruz. Hisse harcı fonları var mı demiş. Hemen ben buradan sorumu sorayım. Diğer fonlarımıza geçelim. İlk evet. fonumuz bir değişken fon. EBD kodlu fonunuz. İkinci değişken fon diye geçiyor.
Evet.
Burada yani yatırım yaptığınız hisse senetlerinin biraz özelliklerini anlatır mısınız? Herhalde bir tema var aslında değil mi?
Evet.
Biraz bu fondan bahseder misiniz?
Bu fonumuzda hisse senetleri yatırımını kendi açımızdan bir kısıtlama getirdik biz portföy yönetimi olarak. Sadece Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endeksine tabi şirketleri bu fonumuza dahil ediyoruz. Bu fonumuz aslında bizim muhafazakar mevduat yatırımcısının borsayla ilk tanışma fonu olarak görüyoruz. Sebebi de şu, hisse ağırlığımız %25 ile %45 arasında, yani %35 diyebiliriz. Senelik ortalama %25 ile %45 arasında mevduat yatırımcısının ilk borsayla tanışma fonu olarak görüyoruz. Düşük bir riskle devam ediyoruz. Dediğim gibi %35 ortalama hisse senediyle faiz getirisinden tatmin olmayan ama çok fazla risk almak istemeyen yatırımcılar açısından bu şekilde bir değişken fon yönetiyoruz.
Peki risk değeri kaçtı acaba? Söylediniz mi ben duymadım mı acaba?
Risk değeri 3 olması lazım. Şu an tam hatırlayamıyorum ama.
Evet. Ama o ortaya yakın bir risk düzeyinde yani. Çok
evet ama risk düzeyi biraz yukarıda olabilir şu anlamda. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi o risk değerleri aslında birebir ifade etmiyor şu anlamda. Çünkü bizim izahnamemizde bu fon için %0 ile %100 arasında hisse senedi taşıma imkanı veriyor bize. Risk değerleri de izahnamelere göre belirlendiği için yüksek bir risk gözükebilir risk bildirim formunda. Ama bizim yönetim anlayışımız %25 ile %45 arasında sınırladığımız için %3 ile %4 arasında bir risk değerinden bahsedebiliriz bu formumuz için.
Evet, yani dolayısıyla aslında borsadan biraz çekinen, korkan evet, ama içerisinde evet. de biraz hissesine de olsun diyen değil mi yatırımcılar için?
Evet, %35 hisse senedi ortalama dediğimiz zaman geri kalan %65 de sabit getirili enstrümanlardan oluşmakta. Yani evet. Faiz getirisini zaten %65'lik kısmından elde ediyor yatırımcı. %35'lik bir kısmı riske ederek ya faiz getirisinden biraz kaybı göze alıyor ya da faiz getirisinin üzerine çıkmak için bir enstrüman olmuş oluyor.
Evet. Aslında yani Türk lirası bazında yatırım yapmasına rağmen değil mi EBD yani TL bazlı evet, aslında evet. Yatırımları yine tabii. De bu fonlara getirilen vergi muafiyetinden değişken olduğu için yararlanamadı zannediyorum değil mi? Yani orada evet, öyle evet. Bir sıkıntı var aslında.
Evet değişken fonlar bildiğiniz gibi yararlanamıyorlar evet, stopaj avantajından. Bu fonumuzda da yeri gelmişken söyleyelim %10'luk bir stopaj kesintisi var kar üzerinde.
Kesintisi var, evet.
Hı-hı. Yani sene başından bu yana da %65 gibi bir getirisi var. %35 hisse senedi içinde olduğunu düşünürsek yaklaşık hisse senedi piyasasında da %165'lik bir getiri var. Yani benchmark'ın üzerinde seyreden bir fon olduğunu söyleyebiliriz.
Hı-hı. Evet. Şimdi ikincisi de bir fon sepeti fonu. GMD evet. Kodlu fonunuz. Biraz hı-hı. Da hani o birinci fon sepeti fonunuzu da dinlemek isteriz.
Evet. Bu fon sepeti fonumuz TL'ye alternatif yaratabilmek için kurduğumuz bir fon. %70 ağırlıkla döviz bazlı yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Yatırımcıların elinde bir alternatif olması düşüncesiyle kurduk. %70 yabancı para cinsinden yatırım fonlarına yaptığı için bir noktada dövizi %70 oranında takip ettiğini söyleyebiliriz. Geri kalan %30'un %10'u Borsa İstanbul'da devam ediyor. Geri kalan %20 de sabit getiriye alternatif fonlarda duruyor.
Evet, bu fon içinde aslında demin değişken için söylediğimizin tam tersi fon sepeti fonu olduğu için vergi muafiyeti var. Yani 31 Aralık'a kadar hani bu fonu alırsanız ne zaman satarsanız satın elde ettiğiniz kazanç üzerinden vergi ödemiyorsunuz. Değil mi?
31 Aralık tabii bu da uzun süredir zaten devamlı uzatılan bir süreç hani takip ettiğiniz gibi. Yine seçim öncesinde bizim beklentimiz bu sürecin 31 Aralık'tan sonra ya da en azından bir 3 ayda ötelenmesi yolunda beklentimiz.
Evet. EBD ile ilgili demin değişken fonu konuşmuştuk. Baransel Bey'in sorusu diyor ki EBD gibi değişken fonlar serbest fon gibi kendini olumsuz piyasa koşullarından kaçınabilir mi?
Kendi fonumuz üzerinde tabii buna cevap vereceğim. Vadeli işlemlerde hedge yapma imkanımız var bu fon üzerinde. O yüzden zaten yüksek bir oranda taşımıyoruz bildiğiniz gibi hisse senedi yıllık ortalamamız %35'ler civarında. Ama piyasanın kötü piyasa koşullarında hedge etme imkanımız var. Hem EBD hem ikinci değişken ECA değişken fonlarımızda hedge mekanizmamız var. Ama şunu unutmaması lazım yatırımcıların. Hedge mekanizmamızın olması her türlü piyasa koşulunda, olumsuz piyasa koşullarında bu fonların korunacağı anlamına gelmiyor. Burada önemli olan portföy yöneticilerimizin bu beklentiye sahip olması. Portföy yöneticilerimiz kötü bir piyasa beklemiyor veya kötü bir piyasa ile karşı karşıya kalıyorsak zaten hedge mekanizması da kullanmadığımız için biz veya diğer fonlar bir avantaj sağlanmayacaktır. Önemli olan portföy yöneticisinin beklentisi.
Evet.
Çünkü yatırımcılarımızdan şu soruyu çok alıyoruz. Hani piyasa düştü siz niye hedge yapmadınız? Yani bu o tarz bir şey değil. Yatırımcıların bunu bilmesi lazım. Bu şekilde takip etmesi lazım. Bizim beklentimiz yönünde devam ediyorsa piyasa biz o avantajı elde edebiliyoruz.
Evet. Bir izleyicimiz de Frozen Snow galiba fonların daha önce hangi hisseleri aldığını nasıl görebiliriz diye sormuş. Bunu yanıtlar mısınız?
Evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi KAP'ta tüm yatırım fonlarının sayfası var. Orada bildirim sorgusu yaparak portföy dağılım raporlarına, geçtiğimiz dönemlerdeki portföy dağılım raporlarına bakabilirler. Her ayın ikinci haftası bir önceki aya yönelik portföy dağılım raporunu yatırım fonları KAP'ta açıklıyorlar. Oradan bir ay önceki veya hani 10 gün önceki oluyor tabii hemen bakarlarsa portföy dağılımını görebilirler. Hangi hisseleri yatırım yaptıklarını.
Hı hı. Serbest fonlarınız için de açıklıyor musunuz Barış Bey? Yoksa sadece menkul kıymet yatırım fonları mı?
Biz açıklıyoruz evet. Bildiğiniz gibi serbest fonlar için bu zorunluluk yok, açıklama zorunluluğu yok. Ama biz tüm serbest fonlarımız için her ay sonu portföy dağılım raporunu açıklıyoruz.
Evet. GZN'yi sormuş yine bir izleyicimiz. Yakın zamanda alıma kapatmayı düşünüyor musunuz? Doluluk oranı ne kadar demiş?
Alıma kapatmayı, yani şu an büyüklüğü 250 milyon TL yaklaşık. Şu ortamda alıma kapatmayı düşünmüyoruz.
Evet.
Yani alıma kapatmak portföy yönetiminin zorlaştığı noktada bir ihtiyaç olacaktır. Şu an o tarz bir büyüklüğe ulaşmadığı için alıma kapatmayı düşünmüyoruz.
Peki GZN'de, GZM'de Önder Demir'in de sorusu, bir alt limit kısıtlaması var mı? Yani en az şu kadarlık almanız gerekir gibi.
Yatırımcılar bir pay alıp satabiliyorlar. Bir payın değeri ne kadarsa, GZN'de yaklaşık hatırladığım kadarıyla 8 lira civarı. Yani 8 liralık alıp satabiliyorlar.
8 liralık alıp satabiliyorlar. Şimdi bir başka fonunuzu sormuşlar. ECA kodlu fonunuz. Timur Bey zannediyorum. Evet. Bilgi rica etmiş.
O da biraz önce EBD'yi bahsetmiştim. Yani %35 oranında hisse ağırlığımız olan. ECA'da onun bir üst klasmanı olarak düşünebilirsiniz. Yani %50-55 ortalamayla hisse taşıdığımız bir değişken fonumuz. Oradaki getiri tabii hisse ağırlığı yüksek olduğu için, %50-55 civarında olduğu için %100'ün üzerinde bir getirisi var sene başından bu yana. Yatırımcıları biraz o şekilde kategorize etmeye çalıştık. Yani yavaş yavaş zaten hisse senedi yoğun fonlarımız ve serbest fonlarımız yüksek risk alıyor. Bir de risk düzeyi yavaş yavaş artan değişken fonlarımız olsun istedik. EBD'deki risk düzeyini az gören yatırımcılar daha fazla risk almak, ama bir hisse senedi yoğun fon taşımak istemeyen yatırımcılar ECA ikinci değişken fonumuzu değerlendirebilirler.
Değerlendirebilirler.
Burada ama biraz önce bahsettiğim gibi, yani sürdürülebilirlik endeksi ve kurumsal yönetim endeksi gibi kısıtlamalar yok. Genel olarak hem portföy yöneticilerimizin beklentileri hem de Global Menkul Araştırma Biriminin önerileri kapsamında yönettiğimiz bir fonumuz.
Evet. Bir izleyicimiz de der ki, fonu bir bankadan almak ile sizin, yani global ile almanın ne farkı var?
Yatırımcı global açısından mı, bizim açımızdan mı?
Herhalde kendi açısından sordum.
İkisinden de bahsedeyim kısaca. Yatırımcı açısından hiçbir farkı yok. Portföy yönetimi şirketi açısındansa tefasüllerinden bildiğiniz gibi bir paylaşım söz konusu. Bu paylaşımda %35. Biraz önce portföy yönetim ücretlerinden bahsetmiştik. Tefasüllerinden aldığı zaman yatırımcılar, aldıkları kurum portföy yönetim ücretinin %35'ini almış oluyor. Portföy yönetimine %65'i kalıyor. Yani yatırımcı açısından hiçbir farkı yok. Bizim açımızdan bir gelir kaybı var sadece.
Evet, yani orada herhangi bir banka ile bir aracı kurum arasında fon alıp satarken herhangi bir fark yok. Hep aynı fiyattan alıp satıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Belki hani aracı kurumdan almanın orada bir hani yatırım danışmanlığı hizmeti de alıyorlarsa belki bir danışmak, hani sormak anlamında belki öyle bir faydası olabilir.
Tabii o fayda mutlaka olacaktır. Daha rahat ulaşacaklardır bilgilerine.
Evet. Kesinlikle daha faydalı olacaktır. Şimdi sizi bir dakika dinlendireyim Barış Bey. Çok arka arkaya sorduk soruları. Ben hemen iyi gelir fon platformunda Kasım indirimimizin saat 24 itibariyle biteceğini duyurmuş olayım. Biz de bir Kasım kampanyası düzenlemiştik platformumuz üyeliklerinde. Yararlanmayan izleyicilerimiz varsa onlara da buradan duyurmuş olalım. Aynı zamanda da Global Menkul Değerlerle yaptığımız bir işbirliği gereği aşağıdan da birazdan geçecek. Global yeni müşteri olanlar platformumuzu ücretsiz kullanıyorlar. Ve onun dışında da global müşterisi olanlar da gene %20 indirimli yararlanabiliyorlar sevgili izleyicilerimiz. Bunları da bilgi olarak sizinle paylaşmış olalım. Barış Bey, Mehmet Kocaoğlu'nun sorusu, nitelikli yatırımcı olmayanlar serbest fonları en yakın hangi fonları alabilirler demiş.
Evet, ama yani serbest fonlara en yakın fon diye bir tabir yok aslında. Şu anlamda söylüyorum. Yoğun riskli fonlardan kastediyorsa yatırımcımız, hisse senedi yoğun fonları alabilirler. Ama serbest fonlar çok geniş bir yelpaze. Tabii şu an hisse senedi piyasasında ciddi bir yükseliş ve bu hisse yoğun işlem yapan serbest fonlara çok büyük etki ettiği için o tarz fonlarda ciddi getiriler oluştu. O yüzden yatırımcıların dikkatini de o çekiyor. Ama geçtiğimiz seneye dönersek yine serbest fonlar revaçtaydı, ama bu sefer döviz serbest fonlar revaçtaydı. O yüzden aslında hani serbest fonları diğer fonlarla karşılaştırabilecek bir durumda değiliz. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken, eğer hisse senedi piyasası ile ilgili bir yatırıma ihtiyacı varsa hisse senedi yoğun fonları tercih edebilir. Veya döviz bazında bir ürüne ihtiyacı varsa serbest döviz fonu değil de bir Eurobond fonu tercih edebilir. O anlamda bir kıyaslama yapması daha sağlıklı olacaktır.
Evet. Peki herhangi bir çöküşte Levent Bey'in sorusu, yatırımcı fonunu satamama gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir mi?
Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. İnşallah olmaz diyelim. Yani sonuçta yatırımcının pay satışının gerçekleşebilmesi için fonun da elindeki enstrümanları satabilmesi gerekiyor.
Evet.
Sonuçta hani bugün satamazsa yarın satar. Hani o tarz bir sorunla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Zaten olumsuz piyasa koşullarını zaman zaman bizim ülkemizde de farklı ülkelerde de gördük. Borsaların kapanma durumları oluyor belli bir süre. O dönemlerde zaten borsaların kapandığı dönemlerde pay satışları gerçekleşmiyor. Olmayacağını ümit ediyorum. Yani çok uç bir nokta bu. Ama hani ihtimal olarak çok düşük ihtimal de olsa dediğim gibi bizim yatırımcıya parayı ödeyebilmemiz için sonuçta pay satışı karşıtı içindeki enstrümanları satabilmemiz gerekiyor.
Evet, satabilmeniz lazım. Bir de Hakan Eroğlu, gerçi bunu hep yanıtladık ama yine de sormak isterim. Belki de vurgulamak açısından iyi olur. Hisse yoğun fon yöneticisi mümkün değil ama farz edelim borsadaki tüm hisselerin bir hafta boyunca kesin düşeceğini öğrendi. Yapabileceği bir şey var mı yoksa eli mahkum bekler mi demiş.
Biraz önce de bahsettik. İzahnamesinde diyor da hedge yapma imkanı varsa bunu yapabilir. Ama o tarz bir şey öğrenebilecek bir portföy yöneticisine olduğunu düşünmüyorum. Onu belirteyim.
Evet,
çok ütopik bir şey olur yani.
Evet, çok doğru. Ben bir de yani yurt dışı piyasalarla ilgili öngörünüzü sormak isterim. Şimdi hani birazcık daha Fed'in işte yumuşadığını
Evet.
görüyoruz. Çin'den de bugün hani bir nebze daha yumuşak haberler geldi. İşte sıfır Covid politikasını biraz gevşetebilir gibi gözüküyor Çin hükümeti.
Evet.
Hani birazcık daha böyle piyasa olumlu gidiyor. İzleyicimiz Spartacus'te Amerika Teknoloji Yatırım Fonları'nı soracaktım. Ucuzlar mı alınır mı diye sormuş. Tabii hani bu bir uzmanlık alanı hani bilmiyorum
evet, evet.
Görüş bildirebilir misiniz ama yurt dışı piyasaları, Amerika piyasaları nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
Ben genel beklentimiz üzerinde hani spesifik fonlar üzerinde konuşmak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışı piyasalarında biz bir toparlama evresine girdiğini çünkü faiz arttırımlarının sonuna gelindiğini önümüzdeki sene biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Daha önceki örneklere baktığımız zaman da büyük ihtimalle yurt dışı açısından bir toparlama yıl olmasını bekliyoruz. Ama burada asıl soru işareti şu, yurt dışındaki bu hava beklediğimiz gibi olumlu giderse ülkemize yansıması ne olacak? Burada birçok soru işareti var kafamızda. Çünkü korelasyonumuz çok azaldı son dönemlerde. Kendi iş beklentilerimiz sebebiyle birebir takip etmiyoruz bildiğiniz gibi yurt dışını. Büyük ihtimalle hani seçim dönemine kadar da bu şekilde devam edecektir. Yani yurt dışının iyi olması bizim iyi olmamız veya onların kötü olması bizim kötü olmamız anlamına gelmeyecektir. Bu düşük korelasyon döneminin biz büyük ihtimalle bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.
Evet. Peki ben Mehmet Ayazoğlu'nun sorusunu soracağım. Yani en sona sakladım o soruyu aslında. Der ki kızım için fon yatırımı yapıp uzun bir zaman düzenli olarak yatırıma devam etmek istiyorum. Aslında
evet.
Tam da hani fon yatırımcısı olarak düşünebiliriz Mehmet Bey'i. Çok da güzel yaparsınız. Önerileriniz benim için çok önemli demiş. Tabii burada Mehmet Bey sizi hiç tanımadığımız için size hani size özel bir şey söyleyebilmemiz çok mümkün değil. Ama ben hani sizin sorunuzu şöyle sorabilirim Barış Bey'e. Mesela yüksek risk isteyen, yüksek getiri bekleyen bir yatırımcı varlık dağılımı nasıl olmalı önümüzdeki dönemde? Bir de riskten çekinen bir yatırımcının dağılımı sizce nasıl olmalı?
Yüksek risk getiren yatırımcı şu an için hisse senedinde hisse senedi piyasasında kalmalı ve hisse senedi yoğun veya serbest fonları devam ettirmeyi düşünüyor diye düşünüyorum açıkçası. En baştan beri konuştuk çünkü TL'de ekstra bir alternatif ürün ne yazık ki şu an piyasamızda kalmadı. Bu havanın devam ettiği sürece buna devam etmemiz lazım. Ama yani biz mesela GZN üzerinde, Boğaziçi fonu üzerinde bahsettik. Biz piyasanın gerektirdiği şartlara ayak uydurmak isteyen bir fonuz. Bugün hisse senedi olur, yarın kıymetli maden olur, yurt dışı hisse senedi olabilir. Çok farklı enstrümanlar olabilir. O yüzden şu dönem için hisse senedi ama ben yani işte kızıma yatırım yapıyorum, bir hisse senedi fonu alayım, kenara koyayım demek orada tam beklentiyle örtüşmeyebilir. Tabii kısa vadeli hareket etmemesi lazım, bu kesin. Ama hani dönemin gereklerine uygun bir şekilde de mutlaka hareket etmek lazım. Hisse senedi piyasasının durgun olduğu veya olumsuz olduğu seneler de olacaktır. Trendler hiçbir zaman hiçbir enstrümanda devamlı yukarı devam etmez. O yüzden ya onu iyi analiz edip bu yatırımları yapmalı yatırımcılar, ya da bu analizi yapabilecek zamanları yoksa yatırımcıların yatırım fonları üzerinden, ama mutlaka portföy yöneticisiyle görüşerek, yatırım stratejisine bakarak uygun fonlara yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Yani evet. Boğaziçi fon bu anlamda iyi bir ürün olarak karşısına çıkacaktır. Çünkü dediğim gibi her dönemin gerektirdiğini uygulamaya çalıştığımız bir fon.
Evet, yani içerisi bir değişken fon gibi sürekli piyasa koşullarına göre değişiyor. Dolayısıyla evet. Da hani sizin ayrıca bir varlık dağılımı yapmanıza gerek yok diyorsunuz,
evet.
Değil mi?
Yani sürekli derken yoğun olarak değişmiyor, onu söyleyebilirim. Kısa vadeli yatırım yaptığımızı düşünebilir belki yatırımcılar. Bizim burada aldığımız pozisyonlar 6 aydır devam ettiğimiz, 4-5 aydır devam ettiğimiz pozisyonlar var hala içerisinde. Bu dönem içinde bulunduğumuz dönem belki bir yıl devam ederse bir yıl daha hani bu pozisyonları taşıyabiliriz. Ama finansal piyasalardaki şeklin değişmesi durumunda, değişik yatırım araçlarının öne çıkması durumunda biz de o beklentiye sahipsek o enstrümanlara geçeceğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Önemli olan burada bizim beklentimizle açıkçası piyasanın gidişatının uyuşması.
Evet. Şimdi ben son sorumu da şöyle sormak istiyorum size. Bu benim sorum aslında. İzleyicilerimize hani seslenerek. Şimdi biliyoruz 3.3 milyon hisse senedi yatırımcısı oldu piyasada ve aslında evet. Son gelenler belki de birçoğu hiç bilmeden birilerinin tavsiyeleriyle geliyorlar ve belki de çok sıkıntılar yaşayacaklar. Sizin buradan mesajınız ne olurdu bir fon yöneticisi olarak? Özellikle piyasaları bilmeyen, hisse senetlerini bilmeyen yatırımcılarımıza, yatırım fonlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?
Evet. Özellikle hisse senedi piyasasını bilmeyen ve bu işe zaman ayıramayacak yatırımcıların mutlaka yatırım fonlarıyla bu işe ilk olarak adım atmasını tavsiye ediyorum. Sonuçta kendileri ilgilenemedikleri için uzman portföy yöneticilerinin eline bırakmaları en mantıklı adım olacaktır. Kendileri ilgilenmek isteyen yatırımcıların da en başta konuştum. Çünkü çok zor bir dönemdeyiz. teknik dataların eskiyle uyuşmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden hisse senedi seçimi yaparken mutlaka şirket değerlemelerine dikkat etmeleri lazım. Birçok aracı kurum bu konuda hizmet veriyor. Kendi aracı kurumları da hizmet veriyordur tahmin ediyorum. Onların raporlarını çok iyi analiz etmeleri lazım. Şirket bilançolarını çok iyi analiz etmeleri lazım. Karlılıkların devam edip etmediğini görmeleri lazım. Fiyatların şişkin olduğunu düşündükleri hisselerde sırf fiyat hareketliliği için bulunmamaları lazım. Çünkü yeni gelen yatırımcıların birçoğu ne yazık ki kısa dönemde hızlı para kazanayım düşüncesinde olabiliyorlar. Son yüksek getirileri gördükleri için. Yani bu tarz bir beklentiye piyasaya gelmemeleri lazım. Onu söyleyebilirim.
Evet, ben son soru demiştim ama Ertürk Taşdemir şunu sormuş. Gerçekten her iletişime geçmek isteyen kişiyle görüşüyor musunuz demiş.
Evet.
Evet.
Evet. Ve memnun oluyorum. Onu çok açık yüreklikle evet. Söyleyeyim. Benim evet. Üzüldüğüm konu, yani işte sonuçta 8 bin yatırımcımız var yatırım fonlarımızda. Bizi arayan sayısı 50'den fazla değil ne yazık ki. Keşke şöyle bir durum var tabii, yoğun olduğumuz dönemler oluyor ama biz yatırımcımıza hani şu an yoğunum, 5 dakika sonra görüşelim veya yarım saat sonra görüşelim diyebiliriz eğer yoğunsak o dönem piyasa şartlarında. Ama her yatırımcımızla birebir görüşmek bizi mutlu edecektir.
Evet, yarın o zaman telefonlarınız epeyce çalabilir. Umarız tabii ki inşallah.
Öyle umut ediyorum inşallah.
Evet, ben de kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyoruz Barış Bey verdiğiniz bilgiler için.
Ben de size çok teşekkür ederim. Özellikle finansal okuryazarlık anlamında verdiğiniz katkı çok büyük. Hem kendi adıma hem de yatırımcılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir sohbetti.
Evet, bizim için de öyleydi. Çok sağ olun konuk olduğunuz için. Sevgili izleyicilerimiz, bir fon sohbetleri programımızın daha sonuna geldik. Hepinize güzel bir akşam ve bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.